KPSS Kamu Personeli Seçme Sınavlarına Hazırlık. Genel Yetenek, Genel Kültür. 5. Kaset, 2. Yüz. 4. Kararsız bir dönemde yaşıyoruz. Bu kararsız dünyanın sanatı da edebiyatı da kararsız. İç içe, yan yana, biri öbürünü iterek türlü akımlar çıkıyor, batıyor. Hayatın anlamsızlığı, saçmalığı, sanatçıları ümitsizliğe, hareketsizliğe, bazılarını da öfkeye götürüyor. Bir takım şair ve yazarlar anlamsızlığı, konusuzluğa götürüyorlar. Bunlar hep yaşadığımız dönemin etkileri. Sorunsuz bir çağda yaşasaydık edebiyatımız da sanatımız da sorunsuz olurdu. Çünkü edebiyat ve sanat ürünleri ortaya çıktıkları dönemin aynasıdır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Sanat eserlerinin yazıldığı dönemin yaşam özelliklerini yansıttığı. B. Ümitsizliğe kapılan bir sanatçının başarılı yapıtlar veremeyeceği. C. Şair ve yazarların aynı konuları işlemekten sıkıldığı. D. İnsanların mutlu olduğu bir dönemde kalıcı yapıtlar verileceği. E. İnsanlardaki karamsarlık duygusunun kısa sürede sanata yansıdığı. 5. Aşağıdaki cümlelerden bir paragraf oluşturulmak istense hangisi bu paragrafın dışında kalır? A. Çeviri sırasında bir cümledeki kelimelerin karşılıklarını aramamalıyız. B. Bize yazarı ne demek istediğini bildiren kelimeler değildir. C. Bir cümle tercüme edilirken bütün cümlelerin Türkçedeki karşılığı aranmalıdır. D. Bize yazarı ne demek istediğini bildiren kelimelerin birleşerek meydana getirdiği bütündür. E. Edebi eserler tercüme edilirken hiçbir kelime atlanmamalıdır. 6. Çok konuşturur, çok dinlerdi. Az konuşur, çok eleştirir, hiç beğenmezdi. Yayın evinin başına geldiğimde röportajlarının derlemesinden oluşan kitabı basacaktık bu yazarın. İçini 100 kere, kapağını da 1100 kere değiştirdi. Burnumuzdan getirdi sonunda. Bu sözlerin aşağıdakilerden hangisiyle sürdürülmesi uygun olur? A. Yine de gözlerini ağarttı, yapılanı beğenmedi. B. Düşüncelerini kimseye kabul ettiremedi. C. İnsanları eleştirmekten vazgeçti. D. Yeni bir eser hazırlamaya karar verdi. E. Sözünü geçiremeyeceğini o da anladı. 7. Ne dersek diyelim zaman işini biliyor. Kimi yazarları sağlığında gerçekten yaşatıyor, kimini ölümünden sonra. Kimini de bugün yaşatıp yarın öldürüyor. Biz ne birincisini gördük ne ikincisini. Yani ne bir Goethe'miz oldu ne de bir Mahler'imiz. Ama sonuncusunu çok gördük. Beni asıl üzen de bu zaten. Bu parçada yazara nasıl kındığı durum aşağıdakilerden hangisidir? A. Kimi sanatçıların zamanla unutulup gitmesi. B. Batı edebiyatında çok başarılı sanatçıların bulunması. C. Yaşadığı dönemde sevilen sanatçılarımızın kısa sürede unutulması. D. Mallarmé ile Goethe'nin birbirine benzetilmesi. E. Sanatçılarımızın yaşarken sevilip ün kazanmayı daha çok istemeleri. 8. İnsan aklına olan inançları nedeniyle o zamanın filozofları aydınlanma çağını geliştirip yüceltmişlerdir. Aynı zamanda birer ruh araştırmacısı olan bu filozoflar, insanın politik zincirlerinden, bilgisizlik ve batıl inançların esaretinden kurtulup özgürleşmesini savunmuşlardı. Ne yazık ki aydınlanma çağının bu akılcılığı, onu izleyen nesillerce büyük ölçüde anlamından saptırıldı ve değiştirildi. Maddesel zenginlik, bolluk ve doğaya giderek daha çok egemen olmanın gururu ile insanlık, insan yaşamının gerçek temeli olan kendisini tüm bu bilimsel gelişmelerin amacı kılmaktan vazgeçti. Bu parçada anlatımda aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur? A. Örneklendirme, B. Tartışma, C. Açıklama, D. Öyküleme, E. Tanık gösterme. 9. Karikatür benim hayatımda resimden de önemli bir yer tutuyor. Hatta karikatür benim hayat tarzım bile diyebilirim. Çevremi hep bir karikatürcü gözüyle gözlemlerim. Olup biteni her zaman karikatür süzgecinden geçiririm. Bu işi yaparken de çok ciddiyimdir. Çünkü mizah dünyanın en ciddi işidir. Ancak iyi bir gözlemciyseniz her köşe başında yaşayan canlı karikatürler görebilirsiniz. Yurdumuz bu konuda mükemmel bir yer. Her yandan mizah fışkırıyor. Mesela beni en çok TV'lerdeki ana haber bültenleri güldürüyor. Bazen çok ciddi kanallarda öyle haberlere rastlıyorum ki onların yanında komedyenler bile çok ciddi kalıyor. Karikatürün rahatlatıcı bir yanı tabii ki var. Atılacak bir kahkaha, minik bir tebessüm insanı rahatlatmaz mı? Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? A. Yaşamında karikatürün önemli bir yer tuttuğu. B. Çevresine bir karikatürcü gözüyle baktığı. C. Güldürünün çok ciddi bir iş olduğuna inandığı. D. Ülkemizde karikatür sanatının çok geliştiğine inandığı. E. Karikatürün rahatlatıcı bir yanının bulunduğuna inandığı. Anlam bilgisi. Paragraf test 13. 1. Dergah dergisinin benim arzu ettiğim gibi bir çıkışı olmadı. Benim özlediğim dergi olmaktan uzak bir çıkış yaptı. Doğrusunu söylemek gerekirse kalitesi açısından biçimi fena değil. Fakat ne yayınladığımız şiirden ne de hikayelerden memnun olduğumu söyleyebilirim. Kimileri çok güzel hikayeler yazdı. Kimilerinin güzel şiirleri çıktı. Fakat hiçbiri sanatsal açıdan istenen seviyeye ulaşamadı. Ya da sayıca çok az örnek kaldı. Bu Türkiye'de sanatın, şiirin, kültürün canlanacak bir ortama sahip olamamasından kaynaklanıyor. Benim içimde şu anda ümitsizce bir hava esiyor. Yazsan ne olacak gibi bir hava. Türkiye'de önce bir sanat döneminin açılması lazım. Biz bu dönemin açılmasına zemin hazırlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? A. Dergah dergisinin istediği gibi bir satış yapamamasından. B. Çok az sanatçının sanatta istenilen seviyeyi tutturmasından. C. Sanatın, şiirin, kültürün gelişebileceği bir ortamın Türkiye'de bulunmamasından. D. Sanatçının ümitsizliğe itilerek verimin azaltılmasından. E. Sanatçıyı destekleyecek bir okur kitlesinin oluşmamasından. 2. Bizim işimiz bulunmayanı bulup araştırmacıya ulaştırmak. Çöpe gidecek kitapların peşinden koşup onları hayata kazandırıyoruz. Kitabı diriltiyoruz bir bakıma. Eski kitap satıcısıyla sahaflığı karıştırmamak lazım. Esaslı sahaf esnafı olabilmek için eski yazıyı bilmek, en az 10 milyon kitap satmış olmak ve 10 yıl bir ustanın yanında çalışmak şarttır. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinin üzerinde durmaktadır? A. Sahafların niteliklerinin. B. Eski kitapların değerinin. C. Kitap satmanın zorluğunun. D. Halkın kitaba ilgisizliğinin. E. Araştırmacı yazarın anlamının. 3. İyi bir kitap kültür dergisinin özelliklerine geçmeden evvel ben kendi dergi anlayışımı anlatayım. Dergiden anladığım şudur. Bir dönem içinde yetişmiş, fikir akrabalığı olan bir grup yazarın ve şairin topluma, dünyaya söyleyecek sözleri vardır. Böyle bir potansiyel varsa dergiye de ihtiyaç vardır. Böyle söylenecek sözlerin olması lazım. Bunlar Türkiye'ye ve dünyaya söylenmesi gereken sözler olmalı. Bu sözler insanların bir arada dile getirdiği görüşler olursa toplu çıkışlar olabilir. Her toplu çıkışın da bir tesiri olur. Dolayısıyla dergi toplu çıkışlara zemin hazırlar. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A. Aynı dönemi yaşayan yazar ve şairlerin söyleyecek sözlerinin olduğuna. B. Topluma veya dünyaya söylenecek sözlerin olduğu yerde bir derginin bulunması gerektiğine. C. Bir dergi çıkarmak için topluma ve dünyaya söylenecek bir sözün olması gerektiğine. D. Topluma ve dünyaya söylenecek sözlerin fikir akrabalığı taşıyanlar tarafından bir arada söylenmesi gerektiğine. E. Toplumu aydınlatmanın en önemli yolunun dergi çıkarmak olduğuna. 4. Şimdiki aydınlar çok daha yetenekli, çok daha okumuş. Çünkü ellerinde çok olanak var. Biz çok sınırlı olanaklarla yetişmiş bir kuşağız. Bizi çoktan aşmışlar bence. Bir yerde biz donduk kaldık. Hepsinin adını sayamayacağım çok genç aydın var. Öyküde olsun, romanda olsun bizi çok aşmış durumdalar. Belki bizden bir parça bir şeyler aldılar ama bence şimdi Türk düşünce sanatı daha ileridedir. Bunu kabul etmek lazım. Bu parçada yazarın bunu kabul etmek lazım dediği şey aşağıdakilerden hangisidir? A. gençlerin eski kuşağın birikimlerinden yeterince yararlanmadıkları B. genç aydınların eski kuşağın çok ilerisinde oldukları C. şimdiki aydınların ellerindeki olanakları yeterince kullanmadıkları D. günümüzde eskisine oranla çok daha sanatçı yetiştiği E. öykü ve roman alanında eskisi kadar başarılı ürün verilmediği 5. Bir tarihte bir kainat güzelliği yarışmasında bir kıza sormuşlardı. Sizin için başarı nedir diye. Cevabı çok kolay ama bulmak çok zor. Kendimi mutlu hissettiğim zaman başardım demektir dedi kız. Çok doğru. Ben mutluysam başarılıyım. Benden daha iyi olduğuna inandığım bir yönetmen çıksa, hele 3 tane çıksa belki de kendimi bu denli mutlu hissetmem ve yapmam bu işi. Başka bir şey yaparım. Bu parçaya göre başarmanın ölçüsü aşağıdakilerden hangisidir? A. Yapabileceğinin en iyisini yapmak. B. Kaybetmekten korkmamak. C. Kendinin en iyi olduğuna inanmak. D. Kendini mutlu hissetmek. E. Ümidini hiçbir zaman yitirmemek. 6. Muğla Üniversitesi'nce yürütülen bir çalışmada Gökova Akyaka gölcüklerin su samurlarının yaşam ve üreme alanı olduğu belirlenmiş. Ayrıca su samurlarının bu yörede Dalaman Çayı ve Marmaris yolu çevresinde de yaşadıkları saptanmış. Buralarda kaç su samuru ailesinin yaşadığı, ne zaman üredikleri araştırılıyor. Gece çok hareketli olan su samurlarının izlenmesi, seslerinin dinlenmesi amacıyla inceleme yapılması gerektiği bildirilmiş. Halktan da bu konuda yardım istenmiş. Çevre Bakanlığı'nın maddi katkısıyla yürütülen su samurlarını koruma çalışmalarının başarılı olacağını umuyoruz. Bu parçada su samurları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Nerelerde yaşadıklarına B. çalışmaların ne kadar süreceğine C. bazı özelliklerine D. çalışmalarda devlet desteğine E. geceleri nasıl davrandığına 7. 1. Gönen, dört yanı dağlar ve tepelerle çevrilmiş bir ilçedir. 2. Tepelerin arasındaki alçak düzlükler yer yer ağaçlar kaplar. 3. Ağaçlara doğru ilerledikçe bağlar, bahçelerle karşılaşırsınız. 4. Türk edebiyatına eşsiz yapıtlar kazandıran Ömer Seyfettin'in doğduğu ilçedir Gönen. 5. Her türlü üzümün yetiştiği bu bağların aralarında tütün tarlaları ve dutluklar vardır. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A1, B2, C3, D4, E5. 8. Sait Faik bizi yanıltmayan bir hikayecidir. Bütün hikayeleri belirli bir eksen çevresinde döner. Kendi kendisiyle çelişkiye düşmez. Okuyucu onun hikayelerinde ne demek istediğini kavramakta zorluk çekmez. Çünkü o belirli bir tutumun içindedir. Hiçbir hikayesinde bu tutumunu değiştirmemiş, aykırı bir yola sapmamıştır. Okur, anlarız, severiz üstelik de. Bize yabancı değildir anlattıkları. Anlatımı da ilgimizi çeker. Hikayelerinde ya kendimizi ya da bize benzer kişileri buluruz. Bağlanırız ona. Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Eserlerindeki anlatımın ilgi çekici olduğuna ve eserlerinin okuyucu tarafından sevildiğine B. hikayelerinin okuyucu tarafından kolay anlaşıldığına ve anlatılanların okuyucuya yabancı gelmediğine C. Türk öykücülüğünde yepyeni bir çığır açtığına D. eserler arasında bir tutarlılık bulunduğuna ve bütün hikayelerini ayrı tutumla yazdığına E. hikayelerindeki kahramanların ve konuların okura yabancı olmadığına 9. Elbette psikoloji eğitiminin bana en büyük katkısı benim çok okumamı sağlaması oldu. Zaten 6 yaşımdan 20 yaşıma kadar neredeyse her gece bir kitap okurdum. Aldığım eğitimden sonra da insanı derinlemesine ele alan kitapları. Öğrenmenin en iyi yolu buydu bence. İnsanların duygularını daha rahat anlayıp anlamadığımı sorarsanız, savaşın içinde yaşamak zorunda kalmak, insanların bazı duygularını öldürürken bazılarını da ön plana çıkartıyor. Çünkü savaş gören bir insanın davranışları artık tamamen normal olamıyor. Bu sözler aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? A. Karakterlerinizi yaratırken aldığınız psikoloji eğitiminin yararını gördünüz mü? B. Psikoloji ile ilgili kitapları okuma alışkanlığınızı nereden edindiniz? C. Eserlerinizin kahramanlarının duygularını oluşturmada nelerden faydalanıyorsunuz? D. Aldığınız psikoloji eğitiminin size herhangi bir faydası oldu mu? E. Romanda ve hikayede bir insanın duygularını oluşturmak için psikoloji mi bilmek gerekir? Anlam bilgisi, paragraf, test 14. 1. Romanda, hikayede yüzyıllardan beri içerik bakımından hiçbir değişme olmamıştır. Gerçekten olmamıştır. Ama konusu insan ve toplum olan roman, felsefe ve düşünün ışığında insan ve toplumla birlikte bilim gibi yürümüştür. İnsanın geleceği umutla bağlanmasına, bakmasına, geçmişin yanlışlarına ya da doğrularına uzanmıştır roman. Bu onun görevidir de. Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Roman ve hikayede anlatılanlarda şimdiye kadar herhangi bir değişikliğin olmadığına. B. Romanın konusunun genellikle insan ve toplum olduğuna. C. İnsanı geleceği umutla bağlamanın romanın bir görevi olduğuna. D. Romanın felsefe ve düşünün ışığında bilim gibi görünmesine. E. Bir romancının sözlüğünün geniş olmasının onun üslubunu belirleyen önemli bir öğe olduğuna. 2. Artık köşe yazıları bir haber niteliğine büründü. Şimdi haddinden fazla köşe yazarı var. Halbuki 1950'li senelerde toplasanız 10-15 fıkra yazarı vardı. Piyami Sefa ve Burhan Felek gibi okuyucuları tarafından acaba bugün ne yazmış diye merakla takip edilen yazarlar vardı. Bu yazarların her biri fikir ve sanat adamıydı. Yazdıkları yazılarda kıssadan hisseye birçok şey bulmak mümkündü. Bazı genç köşe yazarları yazıyor ama hiç okumuyor. Bir de dedikodu yazarları var. Bunlar da kendine yapmış, kızına yapmış onları anlatıyor. Fikir bakımından eksik, kavga yönü ağır basan, seviyesi düşük yazılar kaleme alan yazarlar türedi. Aşağıdakilerden hangisi yazarın bu parçada eleştirdiği durumlardan değildir? A. Köşe yazılarının artık doğrudan bir haber verme niteliğine bürünmesi. B. Günümüzde gereğinden fazla köşe yazarının bulunması. C. Kimi genç köşe yazarlarının hiç okumaması. D. Düşünsel yönü olmayan kavgacı yazarların türemesi. E. Şimdiki köşe yazarların gazete sahiplerinin çıkarları doğrultusunda yazması. 3. İzmir çocukluk düşlerimin, gençlik hülyalarımın kenti. Gözlerimi nüfus cüzdanıma göre Erzurum'da açtım. Ama düşlerim İzmir'le bezeliydi. Çünkü annem doğma büyümü İzmirliydi. Ve gaz lambasının ışığı altında anlattığı masalları mutlaka İzmir'den de kimi motifler eklerdi. İzmir daha sonra gençliğimi kucakladı. İlk şiirlerimi İzmir'de yazdım. Gazetenin ve gazeteciliğin o vazgeçilmez kokusu ilk kez bu kentte genzimi yaktı. Dergiler çıkardık, şiir matinalarına katıldık. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A. İzmir dışında doğduğuna. B. Gazeteciliği İzmir'de başladığına. C. Şiirlerinde İzmir'den söz ettiğine. D. Annesinin masallarına İzmir'i de eklediğine. E. Gençliğinin İzmir'de geçtiğine. 4. Kalem kitap gibi nesneleri yazarken bir anda Ev adlı kitap gündeme geldi. 100 sayfalık daktilo ve el yazılarımdan oluşan bir kitaptı bu. Oda, duvar, pencere, kapı, bahçe gibi bölümleri var. Metin Çekici'nin kendine özgü yorumunun yer aldığı 7 sayfalık bir metinle bitiyor. Bu benim için bir olay oldu ve çok sevindim. Şiir atölyesinin görüntüsü çıktı bu kitapta. Bu parçada sözü edilen kitapla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Değişik bölümlerden oluştuğuna. B. Eserin sonunda eserle ilgili bir yorumun olduğuna. C. Kitabın nasıl gündeme geldiğine. D. Sayfa sayısına. E. Anlatımın betimleyici olduğuna. 5. 1. Ben Bozüyük'te doğdum. 2. 20 yıldan beri görmediğim bu kasaba hayalimde artık seraplaştı. 3. Birçok yerleri unutulan eski bir rüya gibi oldu. 4. O zaman genç bir yüzbaşı olan babamla önünden geçtiğimiz şadırvan şimdi bana yalan gibi geliyor. 5. Bozüyük tarihi özelliğiyle yerli yabancı birçok kişinin ilgi odağıdır. 6. Özellikle yaz aylarında çok sayıda turist buraya harabeleri gezmeye gelir. Bu parça iki paragrafa ayrılmak istense, ikinci paragraf numaralanmış cümlelerin hangisiyle başlar? A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. E. 6. 6. 1. Yorulunca bu gür yapraklı ağaçların gölgesinde biraz dinlendik. 2. Tırmandıkça dikleşen yokuş yolun etrafında tel örgüler vardı. 3. Tel örgülerin dışı çam ve gürgen ağaçlarıyla kaplıydı. 4. Bu ağaçların yaprakları neredeyse güneş ışıklarını geçirmeyecek kadar sıktı. 5. Sabahleyin günün ilk ışıklarıyla birlikte tepelere doğru tırmanmaya başladık. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerle anlamlı bir bütün oluşturabilmek için cümlelerden hangileri yer değiştirmelidir? A. 1 ve 5, B. 2 ve 3, C. 3 ve 4, D. 4 ve 5, E. 1 ve 2. 7. Öğretmen konuyu anlamayanların parmak kaldırmasını istedi. Çocuklardan bir kısmı parmak kaldırdı. Öğretmen, bir daha anlatacağım, kalemleri bırakın, beni dikkatli dinleyin dedi. Öğrenciler dinliyorlardı. Bazısı farkında olmadan ağzını açıyordu. Çocuklardan biri kalemini düşürdü. Bir anlık dikkat dağınıklığından sonra bütün öğrenciler sıra aralarında gezinerek ders anlatan öğretmene kulak kesildiler. Bu parçaya göre aşağıdakilerden hangisi öğrencilere ait bir davranış değildir? A. Parmak kaldırmak, B. Ağzını açmak, C. Kalemini düşürmek, D. Sıra aralarında gezmek, E. Dikkatle dinlemek. 8. Şiirimin özelliklerini başka yazarlar belirtsin isterim ben. Kendi yapıtlarım üzerine konuşmam demiyorum. Yeri gelince konuşurum. Ama bunlar şiirimin özelliklerine ilişkin açıklamalar değildir. Şiir serüvenimdir bu açıklamalar benim. Zaten bir ozan şiirleri üzerine açıklama yapmamalıdır. Bana sorarsanız bunu yapamaz da. Şiirleri ortadadır. Onlar, yani şiirler, her yönüyle kendi özelliklerini anlatır. Bu parça, aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? A. Şairler şiirlerini niçin eleştirmezler? B. Şiirinizin özelliklerini belirtir misiniz? C. Eleştiriden hoşlanmadığınız için mi şiirleriniz hakkında konuşmuyorsunuz? D. Şiirleriniz hakkındaki suskunluğunuzu ne zaman bozacaksınız? E. Eleştiriden korkmadığınızı mı söylüyorsunuz? 9. Buna geçmeden önce isterseniz yaşam öykümden birkaç çizgi vereyim size. 7 yaşımdayken Gönen'e göç ettik. Annemin aile kökeni oradaydı. Ortaokula kadar burada kaldım. Tabii Gönen çok izler bıraktı üzerimde. Ortaokuldan sonra babamın görevi gereği önce Diyarbakır'a, sonra İstanbul'a, en sonunda da Ankara'ya taşındık. Buraların hepsi ayrı izler bıraktı bende. Onun için yaşamımda tek çizgi değil, çizgiler var benim. Ama ilk çizgi derseniz tabii ki Gönen'de başlar diyeceğim. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak söylenmiş olabilir? A. Yaşamınızda etkili olan ilk çizgi nasıl başlar? B. Nerede doğduğunuzu anlatır mısınız? C. Babanızın mesleği yaşamınızda etkili oldu mu? D. Yaşam öykünüzü anlatır mısınız? E. Yaşam çizginizde ailenizin etkisi olduğuna inanıyor musunuz? 10. Sanat dergilerinin posta kutularına bir baksanız, yığınla amatör işi eser görürsünüz. Hiçbir hazırlık dönemi olmayan gençlerin acemiliği hemen göze batar bu yapıtlarda. Büyük sanat yapıtı ortaya koymak için deneyimi yoktur onların. Bir hazırlık dönemi de. Hazırlık devresinde edinilen izlenimler ve yapılan gözlemler sırası gelince büyük sanat yapıtında bir malzeme olarak işe yarayacaktır. Hazırlık devresi eksik olunca sanat yapıtı diye önümüze serilenlerin kalitesinden şüpheye düşmemek mümkün mü? Elbette hayır. Demek oluyor ki, düşüncenin akışına göre bu parçanın son cümlesi aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanabilir? A. Sanat yapıtının değerini zaman ortaya koyar. B. Yazarı genç diye bir sanat yapıtına kötü denemez. C. Hazırlık döneminde verilen iyi yapıtlar da olabilir. D. Büyük sanat yapıtı ortaya koymanın yaşla çok fazla ilgisi yoktur. E. Sanat yapıtı meydana getirilmeden önce sanatçı için bir hazırlık dönemine gereksinim vardır. Anlam bilgisi. Paragraf. Test 15. Büyük ağaçların ve sarmaşıkların arasındaki eski tarz binanın merdivenlerini çıkarken bir an durakladım. Merdivenin başında dikilen uzun boylu adam gülümseyerek bana bakıyordu. Arada 3 yıllık dostluğumuz vardı. El sıkışırken dikkat ettim. 3 yıl önceki sağlığından çok şeyler yitirmişti. Aksiyon ayağını atarken iyice sendeliyordu. Ağır adımlarla salona geçtik. Karşılıklı oturduk. Dura dura konuşuyordu hep. Bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? A. Öyküleme tanımlama. B. Öyküleme örnekleme. C. Betimleme açıklama. D. Betimleme öyküleme. E. Açıklama örnekleme. 2. O üslubuyla klasik öyküye özgün boyutlar kazandırıyor. Kişiler, ortam ve kurgu belli bir düzen içinde şaşırtıcı bir sona götürüyordu okuru. Bu özgünlüğü bence en iyi tamamlayan öyküdeki kişiler ve kişilerin diyaloglarıdır. Kişileri, karakterleri çok yakından tanıyorsunuz. Onları bir yazarın kaleminden tanımaktan çok bir avluda, bir meydanda, bir mahallede kendi seslerinden, kendilerine özge konuşma biçimlerinden dinliyorsunuz sanki. Öyküleri okurken bir öykü okumaktan çok bir film izlediğiniz kanısına kapılıyorsunuz. Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Okurlarını gerçekçi bir ortama taşır. B. Gelenekselleşmiş olanla kendini özgü olanı kaynaştırır. C. Seçtiği kahramanlar günlük yaşamlarıyla karşımıza çıkar. D. Kalıcı olmak için yeniliklere başvurur. E. Öykülerini beklenmedik biçimlerle sonuçlandırır. 3. 10 yıldır bu şenlikleri izliyorum. Bir mevsim içinde seyrettiğim film, dinlediğim konser, gördüğüm folklor etkinlikleri, hatta gezdiğim yerlerin kazandırdığı izlenimlerden daha ilginç buluyorum bu şenlikleri. İçtenlikleri var buradaki oyuncuların. En yeni sanat yorum biçimlerini getiriyorlar. Kısaca genç tiyatromuzun ünlü kişilerinin ilk başarılı oyunları bu şenliklerle oynanıyor. Bu parçada yazarın ilginç bulduğu etkinlik aşağıdakilerden hangisidir? A. Film festivalleri, B. Konserler, C. Folklor gösterileri, D. Geziler, E. Tiyatro şenlikleri. 4. Kaplıcaların bulunduğu yere hareket etmeden önce bize çevreyi tanıtan resimler ve filmler gösterildi. Kaplıcalar hakkında biraz bilgi sahibi olduktan sonra yola koyulduk. Dik yokuşun dibine gelince arabadan indik. Kaplıcaların bulunduğu yere yürüyerek çıkıyorduk. Şelalenin çalıtısı bir musiki gibi geliyordu. Kaygan zeminde etrafı acı bir koku veren keçi boynuzlarının nemli dağlarına tutunarak yukarı doğru tırmandık. Kaplıcalara varır varmaz sıcak, şifalı sulara bıraktık kendimizi. Bu parçada ayrıntıların seçiminde aşağıdaki duyuların hangisinden yararlanılmamıştır? A. Görme, B. Koklama, C. İşitme, D. Tatma, E. Dokunma. 5. Sinema benim insanın özünü sürekli bir hareketlilik, değişim ve renk cümbüşü içinde eğlenceli bir çabayla yakalamaya çalıştığım bir yaşam laboratuvarı sanki. Anlayışlarımı, sınırlarımı, sevgilerimi, duygularımı, düşüncelerimi genişlettiğim sihirli bir dünya. Derim ki sinemaya gitme alışkanlığınız yoksa bile bir deneyin, birkaç filme gidin. İnsanı siz de kendi yöntemlerinize göre anlamaya çalışın. Kendinizi daha iyi tanırsınız. Bu parçaya göre sinemanın yararı aşağıdakilerden hangisidir? A. Yaşamın renklendirilmesi. B. İnsanı tanımayı kolaylaştırması. C. Yaşamın tek düzeliğini gidermesi. D. Günlük yaşama sınırlarını aşabilmeyi sağlaması. E. Hayal dünyasını zenginleştirmesi. 6. Bir ülkenin ozanları çoğu zaman en son çevrilir başka dile. Belki de hiç çevrilmez. Romanlar, öyküler, hele oyunlar daha çabuk geçiyor öbür dillere. Şiir çevirmeye gelince duraklar bir çevirmen. Güç bir iştir bu. Kolay kolay cesaret edemez. Çevirici dili tüm incelikleriyle bilmesi bile pek cesaretlendirmez onu. Hele o dili de tam anlamıyla bilmiyorsa şiir çevirisini aklından bile geçirmez. Her şeyden önce şiirin çevirisinin güçlüğü yine şiirin özünden gelmektedir. Ve bütün güçlük de buradan kaynaklanır. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Bir ülkenin ozanı ancak kendi ülkesinde sevilir. B. Düz yazı türlerinin çevirisi çok kolaydır. C. İyi bir çeviri ancak her iki dili iyi bilmekle olur. D. Şiirin kendine özgü yapısından kaynaklanan bir çeviri güçlüğü vardır. E. Bir ülkenin önce düz yazı türlerindeki yapıtları, sonra şiirleri çevrilir. 7. Büyük sanatçı, devrini yapıtını aktarabilen adamdır. Bu güç işi yapmak için önce toplumu tanımalıdır. Ama yalnızca toplumu tanımak da yetmez. Onu tüm yönleriyle yapıta aktarmak gerekir. Bu aktarma işi de kişisel yetenekle süslenmeli ki bir tarihçi olmasın sanatçı. Kültürü, yeteneği, sezgisiyle, devrine, yapıtıyla ayna tutabilsin ki büyük sanatçı olsun. Bu parçada asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A. Dönemini sanatçı kişiliğiyle yapıtına yansıtanların büyük sanatçı olabileceği. B. Sanatçının içinde yaşadığı çevreyi yapıtına yansıtmasının güç olmadığı. C. Toplumla bütünleşenlerin kalıcı sanatçılar olacağı. D. Başarılı sanatçı olabilmek için yeteneğin en başta gelen özellik olduğu. E. Dönemin ışık tutan sanatçıların yüzyıllar boyu yeni kalabileceği. 8. Okul çağlarında sık görülen bir hastalık da üst solunum yolu enfeksiyonlarıdır. Bu hastalıklarda aileler çoğu zaman doktora danışmadan çocuğa antibiyotik vererek çocuğun vücudundaki zararsız bakterileri dirençli hale getirmekte ve ileride tedavide güçlüklerle karşılaşmaktadır. Böyle yanlış ilaç kullanılması tedavide gecikmeye, nefrit, ateşli eklem romatizması, hatta kalp hastalıklarına bile yol açmaktadır. Bu parçadan aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? A. Antibiyotikler doktor kontrolünde alınmalıdır. B. Uygun ilaç kullanmamak başka hastalıklara neden olabilir. C. Çocuklar sık sık solunum yolu hastalıklarına yakalanır. D. Okul çocuklarının antibiyotik kullanmaması gerekir. E. Antibiyotiklerin yanlış kullanılması tedaviyi zorlaştırır. 9. Yıllar süren büyük emeklerden sonra ününü adeta aslanın ağzından tırnaklarıyla koparıp almıştı. Ülkemizde hiçbir sanatçının yaşam şekli onunkine benzemez. Diğer sanatçıların bir öykü yazarak geldiği noktaya, o 10 öykü yazarak geldi. Gün oldu, acımasızca eleştirildi. Ama o bunlardan bile güzel sonuçlara ulaşmasını bildi. Bugün genç öykücülerin peşinden koştuğu saygın bir sanatçı konumuna geldi. Bu parçada sözü edilen sanatçı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Zor koşullar altında ün kazandığına. B. Roman türündeki yapıtlarıyla ün kazandığına. C. Olumsuz eleştirilerden bile iyi sonuçlar çıkardığına. D. Günümüzde genç öykücülerce örnek alındığına. E. Yaşam biçiminin diğer sanatçılardan farklı olduğuna. Anlam bilgisi, paragraf, test 16. 1. Bir defa ben okurlarımdan sık sık mektup alırım. Onların bugüne kadar yapıtlarım üzerine yazdıklarını topladım. Bir kitap yapıyorum. Bu mektuplarda ilginç görüşler var. Bir bölüğü savaş anılarını anlatıyor. Kitaplarımı okudukça İkinci Dünya Savaşı yıllarına gidip geliyorlarmış okurlar. O yılları tekrar yaşıyorlarmış. Ben de onların mektuplarından hareketle onlara bir şeyler söylemek istiyorum. Bugünlerde yazdıklarımla bunlarla ilgili. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A. Okuyucularından çok mektup aldığına. B. Mektuplarda ilgi çekici fikirlerin olduğuna. C. Kitaplarını okuyanların savaş anılarını anımsadığına. D. Okurlardan gelen mektuplara ilgi gösterdiğine. ana türündeki yapıtlarının çok sevildiğine. 2. 1. Fotoğrafta belgesel fotoğraf veya sanat fotoğrafı diye kesin bir ayrım yoktur. 2. Herhangi bir nesneyi, durumu, yeri belgelemek için çekilen fotoğraf da belli sanatsal kaygılar taşıyabilir. 3. Öte yandan sanatsal kaygılarla hazırlanan fotoğraflara bir bakalım. 4. Bunlar sanatçının yarattığı bir kurguyu belgeleyerek gözümüzün önüne getirir. 5. Bu yönüyle bu fotoğraflar da bir bakıma belge sayılabilir. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın ana düşüncesi olmaya en uygundur? A1, B2, C3, D4, E5. 3. Sohbeti çok tatlı, çok renkli bir insandı. Onun konuşmasını saatlerce dinleyebilirdiniz. Bu konuda yorum yaparken doğruların yanına yanlışları da dile getirirdi. Onunla tartışmak pek nadir yakalanan saatler yaşatırdı insana. Hiçbir zaman hatalarından veya yanlış görüşlerinden dolayı karşıdakine kızmaz, kimseyi ayıplamaz, herkesi saygıyla karşılardı. Düşündükleri ve anlattıklarıyla yapıtlarında dile getirdiği fikirler birbirinin aynısıydı. Ne söylerse onu yazardı. Bu parçada sözü edilen kişiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Kendisiyle tartışanlara zor anlar yaşattı. B. Bir şeyi güzel ve çirkin yönleriyle değerlendirdiği. C. Hoşgörülü biri olduğu. D. Düşüncelerini yapıtlarına tıpatıp yansıttığı. E. Hoş sohbet biri olduğu. 4. Romanın başlangıç tarihi pek de yeni sayılmaz. Dünya edebiyatında yüzlerce roman olması bunun bir göstergesidir. Ancak bizde roman bir tür olarak çok eskilere dayanmaz. Tanzimat'tan sonra gelişmeye başlayan bir türdür. Ben bütün bunları bir yana bırakıyorum. Benim asıl üzerine durmak istediğim son 5-10 yıl içinde romancılığımızda görülen atılım ve büyük sıçramadır. Bu gelişmeye dikkat çekmek istiyorum ben. Bu parçada yazarın özellikle anlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? A. Roman türünün çok eskilere dayandığı. B. Dünya edebiyatında çok sayıda romanın olduğu. C. Son yıllarda romancılığımızda büyük bir gelişmenin olduğu. D. Bizde Tanzimat'tan önce roman türünde yapıtın olmadığı. E. Romanın bizde ilk dönemler fazla tutulmadığı. 5. Bilmiyorum. Belki de yitirdiğimiz İstanbul'un intikamını almaya çalışıyorum. Hem yalnızca İstanbul'da değil söz konusu olan. Dilinden davranışına, yaşama biçiminden dinlediği müziğe, giyinişinden yürüyüşüne, öylesi bir değişimden geçiyor ve öylesine bedbahtça batılı olmaya kalkışıyoruz ki, kendi varlığım için, direnebilmek için yazıyorum. Bu parça aşağıdaki sorulardan hangisine karşılık olarak söylenmiş olabilir? A. Niçin İstanbul'dan başka bir kenti kodu edinmiyorsunuz? B. İstanbul'un nasıl bir değişim geçirdiğini düşünüyorsunuz? C. İstanbul yazarken siz neyi amaçlıyorsunuz? D. Batılı olmanın temel ölçüsü olarak neyi görüyorsunuz? E. Halkımızın geçirdiği değişimleri yeterli görüyor musunuz? 6. Ne yazık ki toplum olarak medyanın etkisi altındayız. O hangi yöne bizi kanalize ediyorsa o tarafa yöneliyoruz. Zevklerimiz, taleplerimiz ona göre şekilleniyor. Kaliteyle birlikte zevkler de aşağı çekiliyor. Bu da yozlaşmaya sebep oluyor. Yalnız tiyatroda değil, her alanda. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisinden yakınmaktadır? A. Medyanın insanları olumsuz yönde etkilemesinden. B. Tiyatroya eskisi kadar rağbet edilmemesinden. C. İnsanların estetiğe eskisi kadar değer vermemesinden. D. Toplumsal ahlakın yozlaşmasından. E. Üretken bir toplum olmayışımızdan. 7. O, olağanüstü duyarlılığa sahip gelenekçi bir şair. Geleneksel kültür birikimi, tasavvuf etkisi bütün şiirlerinde kendini hissettiriyor. Özenle oluşturduğu mısralar günümüzde öne çıkan başka şairlerde olduğu gibi baş kaldırıyı kamçılamıyor. Gönül tellerini titretiyor. Düşünce mekanizmasını ateşliyor. Bu parçada sözü edilen şairle ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Dizelerini titiz bir çalışmayla oluşturduğuna, B. divan şiirinden etkilendiğine, C. gelenekçi yanının ağır bastığına, D. duygusal yönden etkileyici şiirler yazdığına, E. duyarlılığın son derece gelişmiş olduğuna. 8. Meddahlar ne yaparlar? Doğaçlama anlatım tarzıyla ilginç hikayeler anlatırlar. Hikayelerini günlük olaylarla, mizahla, taklitle, hatta müzikle daha ilgi çekici hale getirirler. Kim ne derse desin sahnede tek kişilik bir oyun sergilerler. Tam değilse bile yaptıkları iş tiyatro ile ilintilidir. Bu parçada meddahlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? A. Önceden bir hazırlık yapmadan konuştuklarına, B. günümüzde temsilcisinin kalmadığına, C. tek kişilik bir oyun ortaya koyduklarına, D. oyunlarında taklide ve müziğe de yer verdiklerine, E. anlattıklarını günlük olaylarla süsleyerek ilgiyi arttırdıklarına. 9. Bazı insanlar vardır, biyolojik yaşları ne olursa olsun her dem genç, canlı ve neşelidirler. İçleri kan ağlasa bile çevrelerine neşe dağıtırlar. İçlerindeki çocuğu hiç kaybetmezler. Ölümün soğuk yüzü onlarla bağdaşmaz. Ne mutlu böyle insanlara. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada yazarın ne mutlu dediği insan tipinin niteliklerinden biri değildir? A. Her zaman dinamik ve coşkulu olmak. B. İçlerindeki sıkıntıyı dışarı yansıtmamak. C. ölümün soğukluğundan uzak olmak. D. içlerinde daima bir çocuk yüreğinin sıcaklığını taşımak. E. her yaştan insanla dostluk kurabilmek. 10. Defterlerimin sayısını biliyorum dersem yalan olur. Neyi, niye, nasıl yazdığımın bir çetelesi gibidir defterlerim. Nerede neyin olduğunu bir listeden takip ederim. Açtığım her deftere bir ad veririm. Bu hem yaratıcı yazın çalışmalarım, hem de inceleme, eleştirme, deneme, roman çalışmalarım için söz konusudur. Bu parçada yazar aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir? A. Yazma gerekçesinin defterlerinden anlaşılabileceğine, B. çok sayıda defterinin bulunduğuna, C. değişik türlerde çalışmalar yaptığına, D. her deftere bir ad verdiğine, E. neyi değil, nasıl yazdığını önem verdiğine. 11. 1. Aynı zamanda sanatçılık yönü de bulunan bir araştırmacımız, 53 romancımızı Romancılar Konuşuyor adlı kitabında bir araya getirmiş. 2. Günümüz edebiyatına bakışta tarafsızlığını koruyan pek az araştırmacı, edebiyatçı var. 3. Kitaptaki yazıların çoğu yazarın kendisinin çeşitli gazete ve dergilerde romancılarla yaptığı röportajları kapsıyor. 4. Kitapta şimdi hayatta olmayan ve yazarın sadece eserlerinden tanıdığı Mehmet Rauf, Kıyami Safa gibi isimler de yer alıyor. 5. Yazar sadece mülakatlarla yetinmediğini söylüyor. 6. O romancının görüşlerini belirttiği yazılarından ve eserlerinden de yararlandığını belirtiyor. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisi düşüncenin akışını bozmaktadır? A. 2, B. 3, C. 4, D. 5, E. 6. Anlatım bozuklukları. Bölüm 4. Anlatım bozuklukları. Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araçtır. Anlamın en iyi şekilde aktarılabilmesi için bu aracın kusursuz bir biçimde düzenlenmesi gerekir. Anlatma düzenindeki bir bozukluk, anlamın yanlış aktarılmasına, dolayısıyla da yanlış bir anlaşılmasına neden olabilir. Anlatımın düzgün olabilmesi için dilin kurallarının çok iyi bilinmesi gerekir. Çünkü her dil belli kurallarla biçimlenir ve bu kurallarla anlaşmayı sağlar. Bir cümlenin dilin kurallarına uymaması ya da anlamın açık ve anlaşılır olmaması cümlenin anlatım bakımından bozuk olmasına neden olur. Anlatım bozukluklarını iki grupta toparlayabiliriz. A. Anlamsal bozukluklar. B. Yapısal bozukluklar. Anlamsal bozukluklar. Cümlenin anlatılmak isteneni açık bir biçimde aktaramaması anlatım bakımından bozuk olmasına neden olur. Bu bozukluk değişik nedenlerden kaynaklanır. Kural. Cümlede gereksiz sözcük kullanılması anlatım bozukluğuna yol açar. Bir cümlede gereksiz sözcük bulunduğunu anlamak için sözcük cümleden çıkarılır. Bu durumda cümlenin anlam ve anlatımında bir bozulma oluyorsa o sözcük gerekli, olmuyorsa gereksizdir. İki kardeşten en küçüğü arkadaşımdı. En kelimesinin altı çizili. Böyle yüksek sesle bağırmana gerek yok, sağır değilim. Yüksek sesle altı çizili. Cümlelerindeki altı çizili sözler gereksizdir. 5. kaset 2. yüzün sonu.